Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizlere selamlıyoruz. İkinci serimizin ikinci kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur. Bir inançlı günah işlerse ne olacak acaba?
Ya Rabbi beni bilirsin, tanırsın. Düşüncemi uzaktan anlarsın. Yollarımı yaptığım yerleri beni benden daha çok bilirsin. Her taraftan kuşattın etrafı, saklayamam hiç senden gün. Hiçbir canlı kaçamaz gözünden, gökte yerde her yerde sen varsın. Karnındayken annemin sen gördün, karanlıkta sevginle büyüdün. Şaşılacak işlerin sonsuzdu, denizdeki kumlardan da çoktu. Rehberim ol her yolda sen benim, her zaman ben seninim ey Rabbim. Halleluya, hamdolsun, şükrolsun, kurtarıcım bırakma elleri.
Evet, ne iyidir demin seslediğimiz gibi ilahede denildi. Ya Rab beni tanırsın ve beni bilirsin. İyi bir durum değil mi? Rab bizi tanıyor. Hoş geldin tekrar bizim dersimize. Ve bugün bir tema işleyeceğiz. Neden? Çünkü geçin seslediğin kazetkada duyduğun bizim kurtuluşumuz emindir, sigurnustur. Kolay düşünülebilir değil mi? Biri, ah bu ne hoş. Artık kurtuldum. Artık serbest oldum. Artık benim başıma bir bela daha geçmez. Ben artık cennetlik oldum. Ve istediğim gibi bu yeryüzünde devam edebilirim. Nasılsa bilet aldım cennet için. Ama dur bakalım. Öyle düşünürsün galiba gözünden çok çok önemli şeyler kaçırmışsın. Çünkü iş bu takım değil. Olabilir sen sevindin ve iyidir sevindin kurtulduğunu. Ve zannettin artık her şey sıraya girecek. Her şey artık düzelecek. Ve birkaç gün bu sevinç içinde yaşarken daha yeni bir imanlısın, yeni bir inançlısın. Ve sevinç içinde çoşuyorsun, birdenbire farkına varıyorsun. Eski tabiatı, eski huyu devam etmektedir. Ağzından istemediğin bir söz kaçırdın. Veyahut da düşüncelere bakarken görüyorsun eski düşünceler devam etmektedir. Hatta bazen senin bir fırsat doğarken diyorsun keşke bu şey elde etsem ve çalsam. Ve görüyorsun kendini eski durumda. Ve birdenbire korkuyorsun. Acaba benim kurtuluşumu kaybetti mi? Nasıl olabilir? Ben zannettim günahtan kurtuldum. Ve yine farkına varıyorsun hala. Günahlı sözler, günahlı düşünceler ve günahlı hareketler yapmaktasın. Ve birdenbire şaşıyorsun. Ve şaşkınla dönüyorsun, anlayamıyorsun neden böyle oluyor. Bu sebeple bu kasetka hazırladık. İstiyoruz sen anlayasın. Günah ne durumda senin inançlı hayatında? Sen inançlı olarak günaha karşı nasıl durmalısın? Ve kurtuluş dedik ya, Rab'be bağlıdır. Ama aynı vakitte istiyoruz sen de bilesin. Rab bizden ne bekliyor? Bizi hangi hayata davet etti? Ben okuyacağım birkaç sözler kutsal kitaptan sana ve buradan anlaşılıyor biz hangi hayata çağrıldık. Şöyle yazıyor. Sizi çağıran Allah kutsal olduğuna göre siz de her davranışınızda kutsal olun. Çünkü şöyle yazılmıştır. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Rab diyor bunu. Yani demek ki sen çağrıldın kutsal olma. Allah kutsaldır ve artık sana deniliyor Allah'ın çocuğu. Rab da bekliyor sen de kutsal olasın. Ama yanlış anlama şimdi hemen bu söz. Bu demek değildir ki biz melek olacağız. Nasılsa bu yeryüzündeyiz daha. Ne derdin eğer bir bataklık içinde düştün? Bir çukur ama pis bir çukur içindesin. Ve korkuyorsun artık tamamen batacaksın, boğulacaksın. Ve bağırıyorsun birisinin sesi duysa da birdenbire biri yanaşıyor, seni görüyor orada ve kendi de iniyor bataklığa ve bir eli dışarıda bağlıyor bir ipe ve iniyor senin bataklığa, bulunduğu bataklığına ve seni çıkarıyor. Kendisi de bulanıyor, kendisi de ölüm tehlikesini atıyor, seni çıkarıyor ve seni yukarıya getiriyor ve artık seviniyorsun çünkü sana kurtuluş oldu değil mi? Seni kurtardı, seni çıkardı oradan. Öyle birine der miydin? Haydi şimdi defolun benden. Beni kurtardın da işini yaptın. Haydi sevap kazandın. Sen çık benden. Beni rahat bırak. Öyle mutlaka demezdin. Ona borçlu olurdun. Daima teşekkür etme. Ona borçlu kalırdın, ona da bir iyilik yapardın. Onu da ölü birini de severdin ve saygı olurdun ona karşı değil mi? Olamaz sen onu def ediyorsun ve seviyorsun ve çekiliyorsun ondan. Hayır, ölü birini severdin. Çünkü o kendi canını bir hiç sayarak seni çıkarırdı. Ve tam bizim kurtuluş durumu buna benziyor. Olamaz biri desin artık ben kurtuldum. İstediğim günaha devam edebilirim nasılsa bilet kesildi. Cennet için. Hayır. Öyle bir durum yok. Demek ki öyle biri böyle konuşursa sana diyorum kurtuluş ne olduğunu daha iyi anlayamamıştır. Günah ne olduğunu daha iyi anlayamamıştır. Ama şimdi gelelim duruma. Eğer bir inançlı günah işlerse ne yapsın? O zaman kurtuluş kaybeder mi? Kardeşim, sen İsa Mesih'in ellerinde yazılı bulunuyorsun. O senin için haçlandı. Senin için enseler onun eline çakıldı. Ve Stari Saviyet'te bir yerde şöyle yazıyor. Sen beni nakış ettin ellerinde ve öyle oluyorsun. Orada nakış edildin sen de. Orada yazılı oluyorsun. Kurtuluş Rab İsa Mesih'e bağlıdır. Ve o seni tutuyor. Bil ben uzun yıllardır İsa Mesih'in yolundayım. Ama değil ben onun eli o kadar sıkı tuttum ki hala ondayım. Hayır. O beni sıkı tuttuğu için hala ondayım. Onun sevgi beni utanca boğduğu için hala onu seviyorum. Şimdi İncil'in birkaç söz, başka söz okumak istiyorum sana. Ondan sonra bunu daha güzelce açıklayacağız. Apostol Yuhanna'nın birinci mektup değil Evangeline Yuhan. Onun yazdığı birinci mektup, birinci bab ayetler 5'ten ikinci bab 6. ayete kadar okuyorum şimdi bir bütün olarak. Mesih'ten işitmiş olduğumuz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur. Allah ışıktır ve onda hiç karanlık yoktur. Eğer onunla beraberliğimiz vardır der ve karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş ve gerçeğe uymamış oluruz. Ama kendisi ışıkta olduğu gibi Biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Günahımız yoktur dersek kendi kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve doğru olan Allah günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Günah işlemedik dersek onu yalancı durumuna düşürmüş oluruz ve içimizde onun sözü olmaz. Yavrularım, bunlara size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama birimiz günah işlerse doğru olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Onun buyruklarını yerine getirirsek, o zaman onu tanıdığımızdan emin olabiliriz. Onu tanıyorum deyip de onun buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur. Ama onun sözüne uyan da Allah'ın sevgisi gerçekten yetkinleşmiş olur. Allah'ta olduğumuzu bununla anlarız. Allah'ta yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Şimdi okuduğumuz ayetler, o ayetler üzerinde bu derste birkaç kez daha bakacağız. Fakat ilk önce bu durum çözmeliyiz. Günah nedir? Olabilir daha önceki kazetkilerde çok detaylı açıkladık. Fakat burada bir kez daha bunu iyi anlamamız lazım. Neden? Çünkü biz dedik Allah kutsaldır ve bizim kutsal olmamızı da istiyor. Biz kutsal olmaya çağrıldık. Ama bu günahsız olmak mı demektir? Ve soruyoruz. Acaba bir Mesih inanlısı bundan sonra hiç günah işlemiyor mu? Elbette eğer bütün kalbinle İsa Mesih'e iman bağlamışsan, günahtan nefret duyacaksın, ondan uzak duracaksın. Ama ne var ki soruyoruz, günah nedir? Ve soruyoruz, hiç günah işlemeyecek miyiz bundan sonra? Bu sebeple istiyorum bir başka ayete bakalım. İncil'de bize şöyle söylüyor. Günah nedir? Günah işleyen herkes yazıya, yani sakona, Allah'ın sakona karşı gelmiş oluyor. Çünkü günah demek sakona karşı gelmek. Yani Allah'ın kutsal kanunu, kutsal yazısı ve sakonu gösteriyor Allah'ın kutsal karakteri. Ve onun kutsal karakterine ve onun kutsal isteğine aykırı yasıt gelen bütün şeyler günahtır. Günah değil sadece az ya çok ya büyük ya küçük diye diyemeyiz. Bütün günahlar, bütün Allah'ın kutsallığına ters düşen hareket, düşünce, söz günah sayıyor ve bunu iyi anlamalıyız. Günah nedir? Günah bitmiyor, sadece çalmıyoruz, insan öldürmüyoruz, belki gözü çarpıcı şeyler yapmıyoruz artık. Yok, günah işte düşünce, söz, küçük ufak tefek şeylerde Allah bizi vakitle daha fazla anlayış veriyor ve anlıyoruz bu da günahtır. Bu sebeple anlayalım, inançlı da hala taşıyor kurtulmamış bir beden. Biz hala bu beden içinde yaşıyoruz. Ne zaman İsa Mesih'e iman ettim, ben oldum iç varlığımda yeni bir insan. Fakat bu dış bedeni hala aynıdır, o değişmedi. Bu sebeple Apostol Yuhan yazıyor, yavrular bundan size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Tabii bir inançlı davet etmiyoruz. Haydi hava hoş, artık istediğimiz günah işleyelim. Hayır, bundan sonra günah işlemeyelim. Günahtan nefret duyalım, iğrenç duyalım ve ondan vazgeçelim. Fakat diyor, ama birimiz günah işlerse, neden? Çünkü bu durum hala var. Bu beden hala günah işlemektedir. İsa Mesih'in gelişine kadar. Fakat var bir durum büyümek, büyümeye bağlı. Bak, ne zaman Allah'a iman ettik, bize dediğimiz gibi yeni bir tabiat bize verildi. Bu tabiat benziyor bir kuzu tabiatı. Neden? Çünkü İsa Mesih'e denildi. İşte Allah'ın kuzusu. Ve o dedi, ben hayatımı size veriyorum. Demek ki bu kuzu tabiatı aldık ondan. Fakat bizde var, affedersiniz, hala bu bedende eski hayatta sürerken, iman etmeden evvel, bu domuz tabiat hoşlanıyor kötülük yapmaktan, hızlanmaktan, sövmekten, çalmaktan, yalan söylemekten vesaire vesaire, bu bunun gibi işlerden hoşlanırdık ve yapardık. Çünkü bizim bedenimizin öz tabiatı benziyor bir domuz, o da hoşlanıyor çamurdan, pislikten, pis işlerden. Ve buna benzetelim. Ne zaman iman ettik İsa Mesih'e, bize yeni bir tabiat verildi. Buna deniliyor kuzu tabiat. Şimdi bir inançlı oluyor, iki tabiatlı bir insan. Hala bu yeni tabiat yaşıyor beden içinde, değil mi? Bu ayaklar hala bu dünyanın yollarında yürüyor. Bu eller hala işte dünyanın işleri yapıyor. Bu gözler hala görüyorlar bu dünyadaki kötü şeyler. Bu kulaklar hala işitiyor komşuların dedikoduları. Ve bu ağızlar hala işte günaha bağlı gibi kalıyor. Ama şimdi sende başladı yeni bir durum. Sanki kabuk öyle oluyor eskisi gibi. Ama içi yenilendi. İçi yeni oldu. Ve şimdi söz konusu oluyor. Hangisini bezliyorsun? Hangisini fazla bezlersen, hangisine fazla bakarsan, o kuvvetlenecek, o büyüyecek ve o artık seni yöneltecek. Demek ki iş buna bağlıdır. Kuzu tabiatı mı yensin veyahut da domuz tabiatı yensin. Ve İncil'de birkaç yerlerde bunu bize açıklamaktadır. Bir inançlının içinde var bir iç savaş, bir iç çekişme. Neden? Yeni hayat ruhun hayatıdır. Kutsal ruhun hayatıdır. Rabbin hayatıdır. Ama bedenin işleri de var ve beden ruha karşı, ruh da beden karşı çekişmektedir. Ve bu sebeple karar sen vermelisin her gün. Ruhta mı yürüyeceğin, İsa'nın ardına mı gideceğin, yoksa bedenin işleri mi yapacaksın? Sen Rabbin çocuk olarak karar ver. Ve burada işler bağlanıyor işte. Kutsal kitap bizi öğretiyor. Bu benziyor doğal hayata gibi. Ne zaman İsa Mesih'e iman ediyoruz, benziyoruz. İmanda yeniden doğmuş çocuklar gibi. İncil şöyle diyor. Yeni doğmuş bebekler gibi saf sütü andıran Allah'ın sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Yani yeni doğmuş bebekler oluyor. İmanda başlamış bir insan, İsa Mesih'e güven bağlamış insan ve kurtuluş almış bir insan ve kurtuluş sigurunuz da biliyor artık. Öyle bir insan yeni doğmuş bir bebek gibidir. Ve o bebek lazım sütle beslensin. Allah'ın sözü benziyor sütü. Yani için, okuyun, araştırın ve sütle beslenip de büyüyesin. Vakit de gelecek senin ağzına da konulabilir bir pırsola, bir kotlet. Ondan sonra böyle bir büyümek İncil bizi bildirmektedir. Yani birdenbire bir ağaç büyümez. Bir gün bir yeni taze iman etmiş bir can geliyor, daha ihtiyar bir kardeşe ve soruyor, bana bir açıklık verebilir misin? Var mı bir kestirme yolu, bir gizlilik, çabuk büyüyeyim diye? O zaman bu akıllı, hikmetli ihtiyar kardeş, o genç kardeşe diyor şu söz. Duruma bağlı diyor. Ne olmak istiyorsun? Kabak mı yoksa ağaç mı? O da şaştı, ne demek istiyor? Neden? Bak, çabuk büyüyen oluyor kabak. Ama onun kökü yok ve çabuk da biçiliyor ve ölüyor. Ölüyor demek yani faydasız oluyor. Ama eğer faydalı bir inançlı, köklü bir inançlı olmak istiyorsun bir ağaç gibi, ona da vakit gerekir. Ve bu sebeple hemen çabuk büyümek de yok. Var, herkes derece derece büyüyor. Ama bu senin isteğe bağlı. Büyümek istiyor musun? O zaman bebeklik, yeni doğmuş bir bebek var da, şimdi küçük çocuklar da. Apostol Paulus bunu yazıyor başka yerde Korint'teki imanlılara. Kardeşler, ben sizinle ruha uyanlarla konuşur gibi konuşamadım. Doğal benliğe uyanlarla, Mesih'te henüz bebeklik çağında olanlarla konuşur gibi konuştum. Size süt verdim, katı yiyecek değil, çünkü henüz katı yiyeceği yiyemiyordunuz. Şimdi bile yiyemezsiniz, çünkü hala benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olmazsa benliğe uyup diğer insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu? Apostol Paulus azarlıyor oradaki inançlılara, çünkü diyor, siz daha büyümediniz, hala bebeklik durumdasınız, küçük bir bebek çocuk gibi oluyorsunuz. Hala süt vermek zorundayım size. Neden? Çünkü aranızda çekişme var, aranızda kıskançlık var ve bu tür işler olursa demek ki büyümüş bir inançlı bunu artık yapamaz. Hani bir büyümek var, görüyor musun? Ve böyle de devam ediyor. Ve İncil diyor, söz dinleyen çocuklar olarak bilgisiz oldunuz, geçmiş zamanki tutkularınıza uymayın. Yani bebeklikten çıkıyor, bir çocuk oluyor ve artık o biliyor ne yapsın, hesap tutulabilir ona. O otkovornust üstlüyor birazcık. Neden? Eski tutkulara uymuyor. Ve İncil başka yerde şöyle devam etmektedir. Diyor, Apostol Yuhan bunu yazıyor. Gençler, sizi yazıyorum çünkü kötü olanı yendiniz. Gençler, sizi yazdım çünkü güçlüsünüz ve Allah'ın sözü içinizde yaşıyor. Kötü olanı da yendiniz. Artık çıktılar bebeklik çağında, çocuk çağında, artık büyüdüler ve gençler oldular imanda. Ve genç olarak ne söyleniyor ona? O diyor, kötü olanı yendiniz. Siz artık yenilmiyorsunuz. Kötü sizi galip gelemez. Siz onu yeniyorsunuz, kuvvetlisiniz, güçlüsünüz diyor. Ve Allah'ın sözü içinizde yaşıyor. Allah'ın sözü artık başlıyor büyümeye onlarda. Ve aynı derecede, aynı gradusada ne kadar büyüyor, Allah'ın sözü bu yeni insan kuvvetleniyor, bu kuzu tabiatı kuvvetleniyor, o kadar daha azalıyor günah. Biz demiyoruz, bir inançlı artık günahsızdır. Bunu bulamazsın. Bu çekişme devam ediyor bu kuzu ve domuz tabiatın arasında, İsa Mesih'in gelişi kadar, yoksa hayatımızın sonuna kadar. Ama ne var ki azalabiliyor. Ve başka yerde şöyle yazıyor. Rab diyor ki, sizi baba olacağım, siz de bana oğullar ve kızlar olacaksınız. Biliyor musun, ne zaman bir baba diyor, bu benim oğlumdur, ona güvenim var, o benim işime bakabilir, ona teslim edebilirim bir şey, o zaman olgunlaşmış durumda. Bir çocuğa, bir küçük bebeğe ya da bir delikanlıya da böyle söz edilmez. Ama ne zaman oğul deniliyor, demek ki bir güven bağlanıyor sana. Ve İncil'in başka bir yerde şöyle yazıyor. Rab'in isteği de budur. Bunun sonunda hepimiz imanda ve Allah'ın oğlu tanımada birliğe, yetkinliğe ve Mesih'in doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Böylece artık insanların kurnazlığıyla aldatıcı düzenler kurmaktaki hüneleriyle her öğretinin yeliğiyle çalkalanan ve öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayacağız. Yani bir adam olacağız. Artık erkek olduk, artık kadın olduk. İsa Mesih de artık bize güven bağlanabilir. Biz biliyoruz ne inanıyoruz, niçin inanıyoruz ve başkalara da akıl verebiliriz. Ve denildiği gibi bir yaprak gibi sağa sola dönmüyoruz ne zaman rüzgar ona vuruyor. Her öğretişin yeliğiyle bizi döndürüyorsa artık biz biliyoruz İncil'i. Artık biz biliyoruz Rab'bin sözünü ve ona itaat ediyoruz. Ve bize deniliyor olgunlaşmış bir adam. Bu yeni insan da böyle büyümeli. Bu kuzu tabiatı da böyle büyümeli sende. Ne kadar o büyürse o kadar küçülüyor eski tabiat. O kadar az yer kalıyor ona. Ne kadar anlayışta büyürsen. Ve bir durum daha var. Kutsal kitap şöyle diyor bize, bir durum daha gösteriyor büyümekte. Apostol Yuhanna bunu açıklamaktadır ve diyor, babalar size yazıyorum çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz. Babalar size yazdım çünkü başlangıçtan beri var olanı tanıyorsunuz diyor. Vardı bir durum imanlı hayatında. İnsanlar olgunlaşıyorlar o kadar derecede artık onlar hazır oluyorlar başkaları da büyütürmeye imanda. Bir baba bir anne gibi bakabilirler başka çocuklar imanda olan çocuklara. Şimdi burada demek istiyorum Rab'bin bir planı var. Kalmayasın sadece imanda yeni doğmuş bir çocuk bir bebek ya da bir yaşında, iki yaşındaki bir bebek ya da 5-6 yaşındaki bir çocuk ya da bir delikanlı sadece veyahut da bir oğul ya da bir adam, bir kadın, bir erkek Rab İsa Mesih'te. Yok, olasın da bir baba, bir anne başkalara dayanabilirsin. Bir anne ne kadar dayanıyor kendi çocuklarına, bir baba ne kadar dayanıyor kendi çocuklarına. İşte öyle sen de dayanmayı öğren. İmanda büyümek bu demektir. Ve ne kadar büyürsün o kadar azalıyor bu günahın gücü, bu günahın etkisi. Anlıyor musun beni? Ama sevgili dostum sanmayın bu birdenbire oluyor. Bu da bağlı değil sadece yıllara. Var 30-50 yıldan beri imanda olan hala sanki küçük çocuklar gibi davranıyorlar. Hatırlatmak istiyorum Korint'teki kilise İncil'de Apostol Paulus onlara yazdı. İşte siz vakit geldi aslında siz lazım muallim olaydınız ama hala siz çocuklar gibi davranıyorsunuz. Yani bu durum bağlı değil yıllara. Bu durum bağlı oluyor ne kadar anlıyorsun ve ne kadar anladığını da yapıyorsun. Ve bu derecede büyüyebilirsin. Senin köklü bir iman olsun, imanlı bir hayat olsun, sağlam bir temel üzerine ve ne zaman Allah'ın sözüne kendini bağlarsın, o zaman kökleşmiş bir ağaç gibi olabilirsin. Yani birinci mezmurda denildiği gibi senin sözün üzerinde gece gündüz düşünüyorum diyor. Ve o zaman diri akarsuların yanına dikilmiş bir ağaç gibi oluyorum. Ve öyle de benzeyeceğim. Yani anladın mı beni sevgili kardeşim? Şimdi sana demek istemiyorum günahsız oluyorsun. Çünkü hiçbirimiz günahsız değil. Her günde işte günden güne bir büyümek meselesi azalabilir günahın kuvveti. Kutsal kitap bize öğretiyor ki kurtuluşun üç durumu var ve bunu da sana öğretmek istiyorum. İncil'de şöyle diyor. Bu nedenle Mesih İsa'ya ait olanlara karşı artık hiçbir mahkumiyet, hiçbir yargı yoktur. Demin ilahide sözledim bu sözler. Artık İsa Mesih de olana hiçbir yargı yoktur. Ne zaman oluyor bu iş? İşte İsa Mesih'e içtenlikle iman eder etmez. O anda hemen bu garantiye sana veriyor. Neden? İsa Mesih'in üzerine indi, senin üzerine inmesi gereken yargı. Sen hak ettin ölüm, ama ölüm o çekti senin için ki sen çekmeyesin ebediyen. Yani bu hiç kimse diyemez, ben kazandım, ben becerdim. Bu karşılıksız Allah'ın blagodatından bize gelmiş durumdadır. Yani günahın yargısından kurtulduk. Bu oldu ne zaman iman ettin İsa'ya bütün kalbinle. Ama şimdi var hala günahın gücü. Onun gücü var ve onu günden güne farkına varıyoruz. Neden? Çünkü içimizde var bir çekişme, değil mi? İyi mi yapayım, kötü mü yapayım? Biliyorsun eski hayatında neler yaptın olabilir. Şeytan seni sana saldırıyor ve seni sokmak istiyor eski günahlara, eski gidişine. Ve başlıyor bir çekişme ve onun gücü duyuyorsun, seni çekmek istiyor. Ve aslında bu derste bu tema üzerinde fazla duracağız. Günahın gücünden kurtuluyoruz. Daha kurtulmadık. Bunu da sana anlatmak istedik az önce. Yeni doğmuş bir bebek işte daha haberi yok. Daha yeni başlıyor. Ama anlayış büyüyünce o da artık biliyor, seçiyor. Rabbin isteği nedir? Benim isteğim nedir? Ve karar veriyor kendisi. Ve aynı durumda işte günahın gücünden günden güne büyüyerek çocukluktan çıkıyoruz ve adam oluyoruz İsa Mesih'te. Ve o zaman görüyoruz onun gücü azalmaktadır. Ve bunu yazıyor İncil'de bir yerde şöyle. Günah size padişah olmayacaktır. Çünkü kutsal sakon kontrolünde değil, Allah'ın blagodatın altındasınız. Anladın mı? Biz artık sakon altında yaşayan insanlar değiliz. Biz blagodat, Allah'ın blagodatın altında yaşıyoruz. Neden? Sakon gösteriyor biz günahlıyız. Sakon olmasaydı bizim günahımız da ortaya çıkmazdı. Ve bu sebeple artık günah bizi padişahlık sürmez. Biz ona boyun eğmek zorunda değiliz. Onun gücünden günden güne anlayışta büyüyerek, Mesih'te büyüyerek kurtuluyoruz. Her gün daha çok. Ve üçüncü bir durumda var bu kurtuluşun. İncil bize bunu gösteriyor. Apostol Yuhan anlatıyor ve diyor, bakın Allah'ın çocuklara çağrılalım diye Baba bizi ne denli çok sevdi. Gerçekten öyleyiz. Dünya Baba'yı tanımadığı için bizi de tanımıyor. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Allah'ın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Mesih'te bu ümitte sahip olan herkes Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. Yani demek oluyor bizi de bir durum daha bekliyor. Tam öyle bir gün gelecek diyor. Biz Allah'ın çocuklarıyız burada ve günden güne büyüyoruz ve günden güne günahın gücünden kurtuluyoruz. Ama var bir gün ona bekliyoruz. Rab İsa göründüğü zaman o alacak bizi yanına ve o zaman ona benzer durumda olacağız. Demek ki tam günahsız o zaman olacağız ve tam günahtan, günahın ta kendisinden kurtulmuş olacağız. Anladın mı şimdi? Üç ayrı durum var. Günahın yargısından kurtulduğun ne zaman iman ettin? Günahın gücünden kurtuluyorsun büyümekle imanda. Ve tam günahtan, ta kendisinden, günahın ta kendisinden kurtuluyorsun ne zaman İsa Mesih seni yanına alıyor. Ve o zaman ona benzer olacaksın, günahsız yani. ve bunu anlamayınca belki durumlar karışık olabilir ve bunu istemiyoruz. Bu sebeple sana İncil'in öğretişi göstermekteyiz. Yani demek istiyoruz, günah ne yapamaz? Günah senin kurtuluşu yitirmez. Eğer günaha düşersen, ben demiyorum haydi günah işleyelim. Bunu artık anladık. Hiç kimse vermiyoruz bir davetiye, haydi günaha işleyelim nasılsa kurtulduk. Hayır, bunu demiyoruz. Günahtan nefret duyuyoruz. Günahı hiç de sevmiyoruz. Ama ne var ki bu zayıf beden hala ara sıra günaha düşmektedir. Ve o zaman ne oluyor? Bizim kurtuluşumuzu kaybediyor muyuz? Hayır, bizim kurtuluşumuz değil bağlı bizim sadık kalmamıza, verin kalmamıza. Hayır, bu bağlı oluyor İsa Mesih'e ve bu sebeple ebediyen sağlam bir kurtuluştur. Ve günah onu yitiremez. Ve İncil bizi açık öğretiyor başka yerlerde. Artık Allah'ın sevgisinde kimsenin kuvveti yetmiyor ki bizi ayırt etsin. İsa Mesih'te olan sevgisinden bizi kimse ayırt edemez. Apostol Paulus bunu yazıyor Rimliyanit'te 8. bapta son stihlerde. Yani Allah'ın sevgisinden bizi kimse uzaklaştırmaz. Tamam, o zaman günah ne zarar verebilir bizim hayatımızda? Bayağı var çeşitli durumlar zarar da verebilir. Şimdi bakacağız onlara. Şöyle okuyoruz İncil'in bir yerde. O halde ne diyelim? Sakonun kontrolünde değil de Allah'ın blagodat altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Kesinlikle hayır. Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim edersiniz? Sözünü dinlediğiniz kimsenin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Yani ne demek istiyor burada? Ya da ölüme götüren günahın ya da doğruluğu götüren söz dinlerliğini kölelersiniz. Yani kime kulak asarsan onun kölesi oluyorsun. Sanmayın eğer günaha göz yumarsan hayatında senin hayatında zarar yapmayacak. Yok, seni bağlatmak istiyor, seni tutsak etmek istiyor ve senin imanlı hayatında mutluluğunu kaçırmak istiyor. Buna yol verme. Veyahut da olabilir de bir zarar başka durumda. Kutsal kitapta şöyle diyor Stari Savet'te bir yerde. İşte Rabbin eli kızalmadı ki kurtaramazsın ve kulak ağlaşmadı ki işitmesin. Ancak sizinle Allah'ınız arasında fesatlarınıza ayrılık koydu ve suçlarınız onun yüzünü sizden gizledi ve sizi işitmiyor. Ve psalmilerden şunu okuyabiliyoruz. Yüreğimde kötülüğe yer verseydim Rab beni dinlemezdi. Biliyor musun, eğer dersin haydi günah işleyeyim, günahın sana zarar yapacak şey budur. İşte senin duaların işitilmiyor. Olabilir boş boşuna dua edeceğin. Eğer hayatında günaha müsaade edersin, günah seni tutsak etsin diye. Evet, senin hayatında günah bayağı bir zarar yapabilir. Ne zaman ona müsaade edersen, İncil bir başka tarafta şöyle diyor. Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlikler, sahoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Bu şeyler işte günahdır, açık söyleniyor. Ve ne zaman bu şeyleri sen yaparsan sanmayın senin etrafındaki insanlar etkisiz bırakacağın. Senin günahta olabilir, senin böyle davranmasına da olabilir sebep senin yüzünden Rabbin adı kötülensin. Senin yüzünde belki başkalar iman gelmeyecekler. Çünkü diyebilir, hele bak o inançlı ya ama ne yapıyor? Bak o da sövüyor, o da sahoşluk yapıyor, o da çılgınca eğleniyor, o da işte bu işler yapıyor. Denilmesin neden bu olmayacak bir sebep. Biri sen çekeceğin imana gelsin. Anladın, günahın yapamadığı iş budur. Kurtuluşu sarstırmaz. Yani kurtuluşu artık onun temeli çürütemez. Ama ne yapabilir? Senin büyümesine engellenebilir. Senin büyümesine zarar verebilir. Ve senin şahitliğini de yıkabilir. Bu sebeple lazım. Çok çok dikkat edelim. Bizim hayatımıza benziyor bir uçak, bir samolete. Uçmakta olan bir uçak, onu etkileyen iki ayrı güç var. Biri oluyor yer çekimi. Yani biliyoruz, elimizde tutan bırakarsak yere düşüyor. Yer çekimi oluyor, her şey aşağı düşüyor. Ama samolete, yani uçağı havalandıran motor gücü var ve bu motor gücü oluyor daha kuvvetli bu yer çekim gücünden. Bu sebeple koskocaman bir samolet havada durabilir. Şimdi bizim imanlı hayatımızı da buna benziyor. Ne zaman o pilot dikkat etmezse ve pilot bırakarsa dikkatli, o zaman bu uçak yükseklikten kaybı oluyor, düşüyor, yer çekimi daha fazla geliyor. Ne zaman motor tam kuvvetli çalışıyor, bu yer çekim gücü yeniyor. Ve hangisine sen kulak asarsan, hangisine daha iyi fırsat verirsen, o yenecek. Tekrarlıyorum şimdi buraya kadar ne öğrendiğimizi. Biz öğrendik, bir imanlı, bir inançlı değildir günahsız. Ama bir inançlı da kurtulmadı, artık istediği gibi devam etsen eski hayatı. Biz kurtulduk ve çağrıldık kutsal olma için. Biz çağrıldık artık günahtan nefret duyalım. Ama eğer günah işlersek, daha başta söyledik, İncil diyor, günah işlemeyesiniz diye bu şeyler sizi yazdım. Apostol Yuhan dedi değil mi? Ama birimiz günah işlerse o zaman ne oluyor? Adil, doğru olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarına da bağışlatan kurbandır. Şimdi hacen bunu öğrendik. Biz değil günahsızız. Biz daha olmadık melekler. Neden? Çünkü bu yeryüzünün, bu toprağın tozunun bedeni taşıyoruz hala. Bedenimiz daha kurtulmuş değildir. Canımız ve ruhumuz kurtulmuştur. Ama bedenimiz daha burada duruyor. Ve yeni bir beden alacağız ne zaman İsa Mesih geliyor ve o zaman günahsız olacağız. Ama o zamana kadar bir inançlı da günaha düşüyor, günden güne günaha düşüyor. Değil istekli, değil sevinerek, hayır nefret duyuyor ama bir küçük bebek nasıl da kalkıyor, düşüyor, kalkıyor, düşüyor. Ona deniliyor, senin çocuğu değil mi eğer sen onun babası olursan? Büyüyünce de bir hata yaparsa hala senin çocuğudur. Senden uzak bir yerde oturursa da, bir kötülük yapsa da bile hala deniliyor o senin çocuğu. Ve aynı durum oluyor kurtuluş. Ama şimdi bir inançlı günah işlerse ne yapsın? Nasıl davranmalı? Nasıl iş düzeltmeli? Bunun üzerine sana akıl vereceğiz bir ilahi sesledikten sonra.
Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayabilir? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayabilir? Tanrı'nın da kendisi bizi haklı çıkarır. Tanrı'nın
Biz sorduk, günah işlersek inançlı olarak, tabii ki değil isteyerek, değil sevinerek, acı duyuyoruz. Bir kuzu ne zaman çamura düşüyorsa rahat bulmuyor, bir domuz rahat buluyor ve yuvalanıp dönüyor. Ama bir kuzu tabiatı orada rahatlık bulmayacak. Onu temizlemek istiyor, ondan çıkmak istiyor ve biz de böyle bir durumda olursak, günaha düştük, rahatsız oluyoruz. Biliyoruz bir durum lazım, düzeltelim işi. O zaman ne yapmalıyız diye sorduk. Bunu cevaplandırmaktan önce birkaç düşünce daha ortaya koymalıyım. Var çeşitli tehlikelerden ve onlardan uzak durmalıyız. Yine dönüyoruz daha başta okuduğumuz ayetlere. Yuhanna, Apostol Yuhanna 1. bab onun mektubunda şöyle yazıyor 5. ayetten. Mesih'ten işitmiş olduğumuz ve şimdi size ilettiğimiz bildiriş şudur. Allah ışıktır ve onda hiç karanlık yoktur. Eğer onunla beraberliğimiz vardır der ve karanlıkta yürürsek yalan söylemiş ve gerçeğe uymamış oluruz. Yani burada açık bir sözdür. Bir düşünceden kendimizi, bir tehlikeden kendimizi korumalıyız. Diyorsun Allah'ın yolunda yürüyorsun. Allah'la beraberliğimiz var diyorsun. Ama eğer karanlık işler yaparsan yalan yapmış oluyorsun ve kendini aldatmış oluyorsun. Kendini aldatmak tehlikesinden koru. Kendini koru bundan. Ve devam ediyor 8. ayet. Günahımız yoktur dersek, kendi kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz. Var bazılar diyorlar, tamam sen işini büyüttün ya. O kadar büyük bir günah değil. Hani günah bile saymaz. Belki benzersin bir adama, ona dava açıldı ve dava açıldı çünkü hırsızlık yapmış. Ne zaman dava yerine gitti, ne zaman dava ona göründü, yargıç ona diyor, sen suçunu kabul ediyor musun? O diyor, ama ne kabul edeyim, ben sadece bir ip çaldım ya. Bir ip çalmakta ne var ya, o büyük bir günah mı? Küçük bir ip çalıyor. Ama söylemiyor o herif, ipin öbür ucunda var idi bir beygir. Anladın mı? O aslında beygir çaldı ama söylemiyor beygir çaldığımı. O söylüyor bir ip çaldım çünkü beygir bağlıydı bu ipi. Ve bazen aynı iş biz yapmak istiyoruz. Esas günahı adında söylemiyoruz. Söylüyoruz ben ya yalan saymaz ya. Ben ufak bir söz kaçırdım ağzımdan ama aslında o kadar kötü değil. Yani küçültmek istiyoruz yaptığımız işi. Yok. Bunu yapmayın. Bu tehlikeden kendini korun. Ve bir ayet daha var. Yine diyor, günah işlemedik 10. ayet. Dersek onu yalancı durumuna düşürmüş oluyoruz ve içimizde onun sözü olmuyor. Kendini koru. Allah'ı yalancı duruma düşürme. Neden? Allah diyor, benim önümde sen günah işledin ve bunu lazım kabul edesin. Şimdi eski ahitten bir Allah adamının hayatından sana bir durum okumak istiyorum. Çünkü o Allah'ın hoşnut ettiği bir insan idi. Hatta bir yerde diyor Allah tam benim aradığım insan buldum onda. Bu oluyor Padişah Davut ya da Davut peygamber. Ve o gerçekten Allah'ın sevdiği bir kişi idi. Ve o da bir insan idi bizler gibi. Ama O ne yaptı? Sesleyelim şimdi. Ve vaki oldu ki yıl dönümünde padişahların sefere çıktığı mevsimde Davut Yoab'a ve onunla beraber kendi kullarına da ve bütün İsrail gönderdi. İsrail'i gönderdi ve Amun oğullarını helak ettiler ve Rabaya kuşattılar. Rabaya oluyor bir kasaba. Fakat Davut Yeruşalim'de kaldı. O çıkmadı çekişmeye, çıkmadı onun görevi yapsın. Ve akşamleyin vaki oldu ki Davut yatağından kalktı ve padişah evinin damı, yani çatı üstünde, üzerinde geziniyordu. Ve yıkanmakta olan bir kadını çatıdan gördü. Ve kadının bakılışı çok güzeldi. Ve Davut gönderip kadın hakkında soruşturdu. Ve biri dedi, bu kadın Hiti Uriya'nın karısı, Eliam'ın kızı Batşeba değil mi? Ve Davut ulaklar gönderip onu getirdi. Ve kadın onun yanına geldi ve murdarlığından tahir edilmiş olduğundan Davut onunla yattı. Ve kadın evine döndü. Ve kadın gibi kaldı ve gönderip Davud'a bildirdi ve ben gibi kaldım dedi. Ve Davud Yoab'a gönderip dedi, Hiti Uriye'yi bana gönder. Ve Yoab Uriye'ye Davud'a gönderdi. Yani onun kocasını. Ve Uriye yanına gelince Davud, Yoab nasıldır ve savaş nasıldır ve çenk ne haldedir diye sordu. Ve Davut Uriye'ye dedi, evine in ve ayaklarını yıka. Ve Uriye padişah evinden çıktı ve ardından padişahın hediyesi çıktı. Ve Uriye padişah evinin kapısında efendisinin bütün kulları ile beraber yattı ve evine inmedi. Ve Davut'a Uriye evine inmedi diye bildirdiler. Ve Davut Uriye'ye dedi, sen yoldan gelmedin mi? Niçin evine inmedin? Ve Uriye Davud'a dedi, ahit sandığı ve İsrail'de Yahuda hayvmelerde oturuyorlar ve efendim Yoab'la efendimin kulları kıllarda konuşmuşlarken yemek ve içmek ve karımla yatmak için ben evime mi gideyim? Senin hayatın hakkı için ve çağının hayatı hakkı için ben bu şeyi yapmam. Yani o demek istedi, ben sadık kalırım bana verilmiş göreve. Olamaz, ben karışayım şimdi kendi keyfime varayım, öbürler uğraşıyorlar padişahın isteğini yerine getirmeye. Ve Davut ona çağırdı ve onun önünde yiyip içti ve onu sahoş etti. Ve akşamleyin efendisinin kulları ile beraber yatağında yatmak üzere çıktı ve evine inmedi. Ve sabahleyin vaki oldu ki Davut Yoab'a mektup yazdı ve Uriye'nin eliyle gönderdi. Ve mektupta Uriye şiddetli çenki ön diziye koyun ve onun yanından çekilin ki vurulsun da ölsün diye yazdı. Ve vaki oldu ki Yoab şehri muhasara altında tutarken yiğit adamların bulunduğu bildiği yere karşı Uriye koydu. Ve şehir yani kasaba adamları çıkıp Yoab'la çenk ettiler ve kavmından Davud'un kullarından düşenler oldu ve Hiti Uriye de öldü. Yani onu ön sıraya koydu savaşta, çekişmekte ki çabuk ölsün diye. Ve Yoab gönderip çenk hakkında olan şeylerin hepsini Davud'a bildirdi ve Ula emredip dedi, çenk hakkında olan bütün şeyleri padişaha söylemeye bitirdiği zaman vaki olacak ki eğer padişah öfkelenir ve sana şehre karşı çenk etmek için neden o kadar yaklaştınız? Yani onlar hata yaptılar. Askerler bilmesi lazım o kadar fazla yanaşmasın bir kasabanın duvarları, yani üzerinde bir şey saldırı olmasın. Ama onlar bunu yaptılar. Neden? Uriye lazım ölsün. Duvarın üzerinde atacaklara bilmiyor muydunuz? Yerubeşi'nin oğlu Abimelek'i kim vurdu? Duvarın üstünden bir kadın değirmeni üst taşını onun üzerine atmadı mı? Ve o Tebeş'te ölmedi mi? Niçin o kadar duvara yaklaştınız derse o zaman kulun Hiti Uriye da öldü desin. Ve Ulak yola çıktı ve gelip Yoab'ın kendisi ile göndermiş olduğu şeylerin hepsini Davud'a bildirdi. Ve Ulak Davud'a dedi, adamlar bizden zorlu çıktılar ve bizi karşı kıra çıktılar ve kapının girilecek yerine kadar onlara sürdük. Ve ok atanlar duvardan kullarının üzerine attılar ve kralın kullarından ölenler oldu ve kulun Hiti Uriya da öldü. Ve Davud Ula dedi, Yoba bu şey üzerinde kötü görünmesin çünkü kılıç bazen bunu bazen şunu da yer. Kazıba karşı çengini şiddetlendirip onu yık diyeceksin ve kendisine kuraş ver. Ve Uriya'nın karısı kocası Uriya'nın öldüğünü işitti ve kocası için dövündü. Ve yazı geçince Davud gönderip onu evine aldı ve onun karısı oldu ve ona bir oğul doğurdu. Fakat Davud'un yaptığı şey Rabbin önünde kötü idi. Davud birincisi bunu yaptı. Ona hak olmayan birine el koydu. O yattı ona ait olmayan karısıyla. Zina etti. Bir de onun kocasını ölüme teslim etti. Bir katillik, bir zina işlemesi oldu. O Allah adamın hayatında. Bu hiç de iyi bir durum değil. Ama onun yanına doğrudan doğruya Allah adama da yolandı. Ve onun suçu Allah'ın gözünde hoş değildi. Ve biliyor musun, bu bir Allah adamıydı. Bütün psalmelerin çoğu, mezmurların çoğu yazarı odur. Ama o da bir insan idi, o da günaha düştü. Şimdi ne yapsın? İşte ne zaman suçu ona bildiriliyor, onun önüne konuluyor. Bir prorok onun önüne geldi, bir peygamber. Ve Allah'ın sözleri bildirdi. Ve o zaman o suçunu itiraf etti. Bak, Allah'ın sözü ne diyor bize? Tekrar dönelim şimdi 1. Yuhanna mektubuna ve orada okuyabiliriz. Günah işlediğimizde ne lazım yapalım? Ama günahlarımızı itiraf edersek, itiraf etmek demek aslısı söylemek. Değil fazlası, değil daha azı. Onu hafif almak, hayır, aslısını söylemek. Evet Rab, ben bu günah yaptım. Ve günahı ne olduğunu söylersin ona. Eğer günahlarımıza itiraf edersek, güvenilir, yani veren, sadık olan ve doğru olan Allah günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten temizleyecektir, arındıracaktır. Biliyor musun, bu bir güzel bir söz. Ben ve sen imanlı yolculukta Rabbi çok defalar üstük ya üzeceğiz. Ama biliyor musun, rahat bulmuyoruz onu üzmekle. Bunu da biliyorum. Ve sen de bunu bileceksin. Eğer Rabbin çocuğuysan, sen kendini rahat etmeyeceğin ne zaman onun sözüne karşı çıkmışsan, onun istemediği bir işi yapmışsan, o zaman sen de rahatsız olacaksın ve onu düzeltmek isteyeceksin. Ve tek çare oluyor bunu itiraf etmek ve bırakmak ve vazgeçmek. Ve o zaman Rab diyor, ben hazırım senin günahını bağışlamaya ve seni temizlemeye. Anladın mı? Burada var bizim yapmamız gereken iş. Ve Davud da aynısını yaptı. Davud aynı durumdaydı ve Davud aynı iş yaptı. Ne zaman ona gösterildi bu suç? Şöyle dedi. Ve Davud Natan'a, yani o proroka dedi, Rabbe karşı suç ettim diyor. Bak, çok açık bir söz. Değil sadece insanlara karşı. Rabbe karşı suç ettim. Ve eğer insanlar arasında düzelmesi gereken bir iş de varsa onu da lazım düzeltesin. Bitmiyor, sen kardeşinin kafasını kıracaksın, ondan sonra sadece Rab'den af dileyeceksin, ona gidip af dilemeyeceksin. Olamaz. Rab'den af dile, işini düzelt, ondan sonra da git kardeşine de ondan da af dile. Bu iş beraberliğinde olmalı. Bak, Davud bu günah yaptıktan sonra bir psalm, bir mezmur yazdı ve onu sana bildirmek istiyorum. Okuyacağım. Bu oluyor psalm 51. psalm. Ey Allah, lütuf et bana, merhamet et bana, sevgin uğruna, sil isyanlarımı sınırsız merhametin uğruna, tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki konuşurken haklı, yargılarken doğru olasın. Çünkü suç içinde doğdum ben. Günah içinde anam bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Beni keklik otu ile arınt, paklanayım. Yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevinç sesini duyar beni. Bayram etsin estiğin kemikler. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Allah, temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma, kutsal ruhunu benden alma. Geri ver bana saladığın kurtuluş sevinci. İstekli bir ruhla bana destek ol. Baş kaldıranlara senin yollarını öğreteyim. Günahkarlar geri dönsün sana. Kurtar beni kan dökme suçundan. Ey Allah, beni kotaran Allah, dilim senin doğruluğunu ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana. Yakmaklık adaktan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllü bir ruhtur. Alçak gönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Allah. Ve böylece Davut af buldu, suçunu bildirdi Rab'e. Ve sen de bunu lazım yapayasın. Suçunu Rab'e itiraf etmelisin. Neden? Tekrar okuyorum. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve doğru olan Allah günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten temizleyecektir, arındıracaktır. İsa Mesih'in kanı bunu yapıyor. İsa Mesih'in kanı bizi her günahtan temiz edebilir. Bir gün bir baba kendi oğlu ile konuşurken bu ayet işte okudular. Ve baba soruyor küçük çocuğu, baba niçin İsa Mesih'in kanı gereklidir ya, anlayamıyorum. Şimdi onun babası ona bir sadaça veriyor. Bir iş yapsın, bir görev veriyor ve diyor, bak oğlum sana veriyorum şimdi burada küçük bir tahta, bir tahta, bir odun parçası ve elini de veriyorum, bir çekiç ve birkaç tane enser de var. Şimdi istiyorum bu çiviler sen çakacağın ne zaman bir kötülük yaparsın. Bakalım ne zaman farkına varıyorsun, bir günah işliyorsun. İstiyorum bir enser, bir çivi vurarsın o oduna. Tamam dedi ve bir hafta sonra yine bana geleceğin. Şimdi o düşünüyor, o kadar kötü değilim ya. Ama ne var ki her gün her gün işte söz dinlememek baba anneye, ondan sonra mırıldanmak, ondan sonra sövmek, çekişmek arkadaşlarla oluyor bu durumlar ve onun kalbi rahatsız oluyor ve her kötülük yaptığı zaman, her günah işlediği zaman bir çekiç eline alıyor, bir enzer vuruyor o oduna. Bir hafta geçmeden bile o küçük oğlu geliyor babasına ve diyor, babacığım, babacığım, bu odunda yer kalmadı, enzer çakayım. Bütün odun dolu idi enzerlerle. Onun babası dedi, bak gördün mü, günah işlemek değil sadece ara sırada bir iş, her gün günah işliyoruz. Ama şimdi iyi bir haberim var. Bak, şimdi her iyi iş ne zaman yaparsın, iyi bir iş, bir sevap işi, o zaman bir tane enzer çıkarabilirsin. Her iyi iş için bir enzer çıkaracaksın. Bakalım ne zamana kadar bitireceğin işi, ne zaman pakladın, o odun ne zaman pakladı, o odun bana getireceğin. Arada geçiyor bir hafta, iki hafta, üç hafta, bir ay, iki ay, üç ay, beşinci ayda nihayet becermiş bu enzeleri çıkarma. Ve geliyor büyük bir sevinçle, coşmakla geliyor babasının yanına. Diyor, babacığım, babacığım, bak, bak, bak, ben becerdim. Ben bütün enzeleri çıkardım. Bak, kötü işleri çok yaptım da ama iyi işlerim de çok. Ve artık sildim onlara, pakladım onu. O zaman onun babası ona doğru bakıyor ve diyor, tamam, sen kötülük yaptın, enzer çaktın. Sonra iyilik yaptın, enzeleri çıkardın. Ama ne olacak bu dupkalara, bu deliklere? Kim kapatacak, kapatacak artık bunları? Sen iyilikle enzeleri çıkardın ama bu deliklere kim kapatacak? O zaman yine içine dönük oluyor ve sıkıntıya düşüyor o çocuk. O zaman onun babası diyor, bak oğlum, şimdi istiyorum anlayasın. Belki düşünüyorsun iyilik yapmakla kötülüğü, günahını siliniyor. Ama yanılıyorsun. Çünkü o dupkalar, o delikler kalmaktadır. Ve bak, bunun için Allah'ın oğlu geldi. Ve Allah'ın oğlu haçta kendi kanını döktü senin için. Ve onun kanı ile bu delikleri kapatabilirsin. Neden? Çünkü İncil burada diyor. Ama birimiz günah işlerse doğru olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarında başlatan kurbandır. Ve tekrar diyor, ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle beraberliğimiz olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan temiz edecektir. Bak, bunun için gereklidir İsa Mesih'in kanı. Neden? Sevaplara dayanarak kötü işler, bu dupkalar, bu deliklere kapatamazsın. Sadece İsa Mesih'in kanı seni temiz edebilir eğer günahını itiraf edersin. Demek ki bu iş sana kalıyor ve böylece sana da kuraj vermek istiyorum. Sevgili kardeşim, ne zaman sen de rahatsız oluyorsun, yani Rabbi üstün yeniden bir günah ile, lütfen ona doğru koş, onu bekletme, onu çabucuk düzelt ve İncil sana bir yol gösteriyor işte. Unutmayın bu ayet. İşte günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve doğru olan Allah günahlarımızı bağışlayıp ve bizi her kötülükten temiz edecektir, arındıracaktır. Şimdi bu tema burada bitmektedir. Bu tema kapatmadan evvel istiyorum sizinle bir dua edeyim. Evet, büyük Allah'ımız ve yaratıcımız ve kurtarıcımız, sen bu kadar büyük bir kurtuluş hazırladın. Biz bunun için emin olabiliriz. Ve biliyoruz hala bu bedende yaşıyoruz ve ben ve kardeşlerim de günah işleyecekler. Ama sen bir yol hazırladın. Günahta kalmak zorunda değiliz. Günahın gücünden günden güne kurtuluyoruz. Sana teşekkür ederim. Senin kanı bizi her günahtan temiz edebiliyor. Amin. Sevgili kardeşlerimiz, biz istiyoruz bizim güvenimiz bağlı kalsın Rabbin sözüne. Ve ne kadar Rabbin sözünü bilirsek ve saklarsak onun sözleri kalbimizde, o kadar sigurnost, o kadar sağlıklı ve köklü olabiliriz. Bu sebeple bugün yine sizinle bir ayet ezberlemek istiyorum. Bu ayet ilk önce size okuyacağım. 1. Yuhanna'nın yazdığı mektubu. 1. bab, ayet 9. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve doğru olan Allah günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Şimdi ben bunu ağır ağır söyleyeceğim tek tek olarak ve arkasında boş bırakacağım ve sen tekrarlayacaksın peşimden. Başlıyorum. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve doğru olan Allah, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Ve şimdi bir kez daha hepimiz beraber söyleyelim. 1. Yuhanna Mektubu Bab 1 Ayet 9. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve doğru olan Allah günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.